Ayrım 3.
Her şey ama her şey Bora'nın kızabilmesi için bir neden olabilirdi. Ekmeğin fazla kızarmış olması, televizyon seyrederken çocuğun ağlaması, istediği gömleği yerinde bulamaması, telefona hemen cevap verilmemesi gibi. Bir keresinde çorbasının kafi derecede sıcak olmadığını öfkelenerek sofra örtüsünü hırsla çekmiş, tüm tabakları yere savurmuştu. İstedikleri istediği gibi ve istediği anda gerçekleşmediğinde tepkisi korkunç oluyordu. Bora'nın geldiği saatler giderek korku ve stres yaşanan zamanlara dönüşmüştü. Bir iki kez konuşmaya, direnmeye çalışmış ancak bu Bora'nın daha çok kızmasına, öfkesini daha şiddetle göstermesine hatta fiziksel saldırısına neden olmuştu. İyice sinmişti Demet. Varlığının ve olanaklarının yardımıyla Bora istediklerini anında elde etmeyi erken yaşta ve kolaylıkla öğrenmişti. Beklemeye ve bekletilmeye hiç tahammülü yoktu. Her istediğini anında ve kolaylıkla elde edebiliyor, varlığının gücüyle çevresine kolayca hükmedebiliyordu. Bu duruma öylesine alışmıştı ki, istekleri anında olmayınca sinirlenmeyi, kızıp bağırmayı en doğal hakkı olarak erken yaşta benimsemişti. Büyüdükçe çevresi ve daha sonra da Demet aynı sistemi devam ettirmiş, gak dese et, guk dese su vermeyi, sevginin ve erkek hissettirmenin bir göstergesi olarak sunmuşlardı ona. İstedikleri yerine getirilmediğinde adeta sevilmiyor, ilgi duyulmuyor, erkek olarak sayılmıyor gibi hissediyordu Bora. Söyledikleri harfiyen yapılmadığında sanki önemsenmiyormuş gibi geliyordu ona. Saygı ve sevgiyi bu tür somut göstergelerle elde etmeyi öğrenmişti. Bora'nın yaşama ve kendine güveni bu sistemin aksamadan yürümesi üzerine yapılanmıştı. Alışmış olduğu sistemin en küçük ayrıntısı aksasa rahatsız olmayı öğrenmiş, söylenmeyi en doğal hakkı olarak benimsemişti. Aile kültürü bir erkeğin böyle davranması gerektiğini örnekliyordu zaten. Gücünü, saygınlığını, özellikle erkeklik gücünü çevresindekilere hükmederek, onları kendine hizmet ettirerek elde etmeyi öğrenmişti. Hizmet aksadığında adeta saygınlığından kaybediyormuş gibiydi. Sanki erkekliği kişiliği önemsenmiyor, gücünden kaybediyormuş gibi geliyordu ona. Böylelikle gücünü kanıtlamak için bağırıp çağırıyor, kaba kuvvete başvuruyordu. Hiç değilse sesi ve kaba gücü sayesinde istediklerini yaptırıyor, korkutarak da olsa kendini saydırıyordu. Bu şekilde yaşayarak kendinin ne derece başkalarına bağımlı kıldığının, mutluluğunu, saygınlığını ve özgüvenini ne derece başkalarına teslim ettiğinin farkında bile değildi. Kültürümüz istemeyi, açıkça talepte bulunmayı ve istediği gerçekleşmediğinde kızgınlığını tepkisel olarak göstermeyi tercihen erkeklere mahsus bir davranış olarak kabul etmiştir. Eve gelince sofrası hazır olmayan, içkisi, yemeği, ev hizmetleri beklediği, alıştığı gibi yapılmayan erkek, anında kızıp bağırma, söylenme, sövüp sayma hakkını kültürel olarak öğrenmiştir. Temelde bu bir engellenmişlik duygusudur. Ancak ataerkil aile düzeni, erkeğin isteklerini bekletmeden anında tatmin etmek üzere kurgulanmış olduğundan, eşler, anneler, evin kızları ve geleceğin kadınları, babaların, oğulların, kocaların tüm isteklerini söylemelerine, dil dökmelerine veya beklemelerine fırsat bile vermeden anında yerine getirmeye özenle eğitilir ve koşturulurlar. Bu tür bir sistemde yetişmiş erkeklerin özgüvenleri ve benlikleri yeterince gelişmez. İsteklerinin anında ve fazla bekletilmeden yerine getirilmesini doğal hakkı olarak algılayan erkek, yetişkin yaşamında bunu elde edemediğinde kendini reddedilmiş, küçük düşürülmüş, adeta gücü ve saygınlığı, erkekliği elinden alınmış gibi hisseder. Bu da haksız ve kontrol dışı öfke patlamalarına, saldırgan ve yaralayıcı davranışlara yol açabilir. Çevresindekiler için son derece ürkütücü ve yaralayıcı olan bu tür davranışlar aslında erkek için de üzücü bir durumdur. Davranışın sonuçları ona pahalıya patlar. Kontrolsüz öfke gösterileri ve sözel veya fiziksel saldırganlığı sonucu yakınlarının kendisine karşı açık veya gizli tepki duymasına, kendisinden korkmasına, uzak durmasına yol açar. Çevresindekilerin kırgınlığını, tepkisini ve kızgınlığını söylemese de hissetmektedir. Bu da onu yalnız, sevilmemiş, ihtiyacı olduğunda ise reddedilmiş hissettirir. Ayrıca kontrolsüzlük nedeniyle davranışlarından sonradan utanması, pişmanlık duyması da söz konusudur. Kontrolsüzlük kişide güçsüzlük duygusu ve özgüven eksikliği yaratır. Güçsüzlüğünü örtmek için kaba güç kullandığında ise artık kısır döngüye girmiştir. Kızgınlık ve öfke. Genelde öfkenin kızgınlıkla karıştırılması, kızgınlığın yanlış algılanmasına neden olur. Bastırılmış kızgınlıkların öfke patlamasına dönüşen ürkütücü ve utandırıcı çehresi çoğunlukla öfkenin doğal kızgınlıkla aynı kefeye konmasına yol açar. Bu algı hatası sonucu doğal kızgınlıkta bastırılır, bastırılma sonucunda öfkeye dönüşür. Böylelikle kısır döngü başlatılmıştır. Oysa kızgınlığı öfkeden ayırt etmek gerekir. Öfke, kızgınlığın çok daha yoğunlaşarak birikmiş şekli, yoğun ve kontrolsüz tepkisidir. Kızgınlık ruhumuza acı veren bir durumun sinyali ise, öfke dile getirilmemiş veya getirilse de duyulmamış, anlaşılmamış, kabul görmemiş kızgınlıkların toplu halde yaşanması veya ortaya dökülmesidir. Dilimizde keskin sirke küpüne zarar, öfkeyle kalkan zararla oturur sözleri boş yere üretilmemiştir. Uzun süredir birikmiş kızgınlık ve kırgınlıkların kontrolsüz bir şekilde ortaya dökülmesi, insanı ve ilişkilerini son derece zedelediği ve zarara soktuğu gibi, öfkelenen kişi de düşmüş olduğu kontrolsüzlüğe şaşırır, ürker ve halinden utanabilir. Öfkeyle girişilen bazı davranışlar, dönüşü olmayan zararlı saldırganlıklara yol açabilir. Öfkeyle alınan bazı insiyaki kararlarsa, insanı sonradan çok pişman olabileceği durumlara sürükleyebilir. Günlük kızgınlıkların fazla biriktirilmeden açıklanması, daha ileride oluşabilecek öfke patlamalarını büyük ölçüde engeller. Kızgınlık ikincil bir duygudur. Thomas Gordon, kızgınlığın ikincil bir duygu olduğunu söyler. Gordon'a göre kırılma, alınma, anlaşılmama, reddedilme, merak etme, kıskanma gibi acı veren temel duygular dile getirilemeyip, açıklanamayınca donar, buzlaşır ve birer buzdağına dönüşür. Buzdağlarının su yüzeyinde görülen ve tehlikeli olup gemileri batıran uç yüzeylerini Gordon, kızgınlığın açıkça görülen ifadesine benzetir. Buzdağının esas hacminin en büyük bölümünü oluşturan ve su altında kalan, dıştan görülmeyen kısmı ise gerçekte yaşanmakta olan temel duygulardır. Gordon'a göre çatışmalarımızda buzdağlarının sadece görülen uç noktalarıyla hareket eder, ya buzdağı gibi soğuk, mesafeli durur veya buzdağı gibi tehlikeli şekilde yıkıcı, kırıcı oluruz. Oysa su altında kalmış temel duygulardan, kırgınlık, merak, kaygı, utanma, kıskançlık gibi hareket etmek ve bu duyguları ifade etmek kişiyi anlaşılır, duyulur hale getirebilir. Nereden kaynaklandığını kestiremediği bir soğukluk belirmişti aralarında. Seda sürekli gözlerini ondan kaçırıyor, asgari konuşma ve asgari temasla yetiniliyordu bir süredir. "Neyin var, bir şey mi oldu?" diye sormuştu bir iki kez. Seda belirsiz, kaçamak yanıtlar vermiş, soğuk ve mesafeli tavrından vazgeçmemişti. Son günlerde ise sinirli çıkışlar ve terslemeler de baş göstermişti. Faruk ne olup bittiğini anlamaya, alttan almaya çalışıyor, kendince yaklaşım kurma teşebbüslerinde bulunuyordu. Ama nafile, Seda'nın kafasının bozuk ve meşgul olduğu besbelliydi. Genelde pek açığa vurmazdı duygularını. Yüzünden, halinden, tavrından kestirirdi Faruk. Eski neşesinin olmaması, sürekli kendini meşgul edip özellikle akşamları birlikte televizyon seyretmeye oturmaması, eskiden gündüz birkaç kez işten ararken artık sadece bir şey sormak için telefon etmesi oldukça anlamlıydı. Faruk ne yapacağını, Seda'ya nasıl yaklaşacağını pek kestiremiyordu açıkçası. Pazar gününü genelde yaptıkları gibi Oya ve Tanju ile geçirmeye karar verdiler. Oya ve Tanju sık sık görüştükleri üniversite arkadaşlarıydı. Okul yıllarından beri hemen her gün konuşur, birlikte sinemaya gider, hoşça vakit geçirirlerdi. Bir aydan beri Oya bir televizyon kanalında önemli bir pozisyona getirilmişti. Her zamanki neşesi ve nüktedanlığıyla televizyonun tüm iç dünyasını, önemli kişilerini, dinamizmini heyecanla aktarıyordu onlara. Çok eğleniyorlardı. Bu hafta sonunda televizyon maceraları ve dedikodularını Oya'dan duymayı merakla bekliyordu Faruk. Sokağa çıkmaya yakın giyindi, hazırlandı, Seda'nın hazırlanmasını beklerken televizyonun karşısına geçti. 20 dakika geçmişti ama Seda'dan hala ses yoktu. Bir iki kez seslendiyse de cevap alamadı. Kalktı, yatak odasına yöneldi. Seda uzanmış yatıyordu. "Ne oldu?" dedi şaşkınlıkta. "Hani gidiyorduk?" "Sen git," dedi Seda. "Benim keyfim yok." "Olur mu yahu? Şimdi mi hatırladın keyfin olmadığını? Oyalar bekliyor," diyecek oldu. "Tabii," diye patladı aniden Seda. "Bekliyor. Sen de koşa koşa git o zaman." Durakladı Faruk. Anlayamadığı, kestiremediği bir anlam vardı Seda'nın sözlerinde. "Ama karıcığım," diye söze girecek oldu. "Git diyorum," diye haykırdı Seda. "Git, koş işte." Duraladı Faruk. Orada öylece kaldı. ne yapacağını kestiremiyordu. Ama sensiz gitmek istemiyorum diyecek oldu. Hadi canım sen de yalancı diye bağırdı Seda ağlayarak. Kimmiş gitmek istemeyen? Bana mı yutturacaksın Faruk? Görmüyor muyum zannediyorsun? Kimseyle eğlenmediğin kadar eğleniyorsun onunla. Ağzının içine düşeceksin neredeyse. Anlamadım dedi Faruk. Kimin ağzının içine düşeceğim? Seda şiddetle yerinden fırladı. Faruk hiç bu kadar kızgın ve kontrolsüz görmemişti onu. Sen beni gerzek veya aptal mı zannediyorsun diye haykırdı. Hiçbir şeyi görmüyorum. Anlamıyorum mu sanıyorsun? Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Faruk yaklaştı. Omuzlarından sarılmaya çalıştı. İtti Seda. Bırak beni pis yalancı. Hilekar git. İstemiyorum git. Hadi ona git. Sarsıla sarsıla ağlıyordu bu kez. Faruk odadan çıktı. Telefon edip oyalara gelemeyeceklerini bildirdi. Oturdu. Seda'nın ağlamasını, hüznünün boşalmasını bekledi. Sakinleştiğinde konuşabildiler. Demek Seda uzun süredir Oya ile Faruk arasında bir çekimin, ilişkinin var olduğunu sanıyordu. Oya'nın iş heyecanına, anlattığı olaylara ve nüktedanlığına Faruk'un ilgisini zihninde uzun zaman kurgulamış, zihninde kendince kurduğu senaryolara da iyice inanmıştı. Aslında buna benzer durumları hepimiz bir şekilde yaşarız. Tanık olduğumuz olayları kafamızda yorumlar, kendimizce senaryolar kurar, kurduğumuz senaryolara inanır ve kırılır, mesafe koyar veya kızar, kavga ederiz. Ancak Seda ile Faruk'un durumunda Seda'nın temel duygusu olan kıskançlık kızgınlığa, kızgınlığı da zamanla öfkeye dönüşmüştü. Seda'nın temeldeki duygusu kıskançlıktı. Dışarıdan görülen soğuk, mesafeli çehresiyle Seda'nın oluşturduğu buzdağının zirvesiydi. Buzdağının altında yatan temel duyguları kıskançlıktan başka Faruk tarafından sevilmeme, istenmeme, reddedilmişlik, ayrıca da arkadaşı Oya'ya karşı duymakta olduğu kıskançlıktan dolayı da bir nevi utanç, belki de suçluluk, eziklik duygusuydu. Seda ilişkisini buzdağının zirvesinden başlatmıştı. Oysa temel duygularından hareket edip onları açıklayabilseydi, belki de ilişkileri kavgaya dönüşmeden açıklığa kavuşacak, boş yere yaşadığı acıyı önleyecekti. Öfke Dansı. Harriet Golder Lerner, Öfke Dansı adını verdiği çok önemli eserinde kızgınlık yaşanan ilişkileri çiftlerin sürekli tekrarlamakta olduğu bir dansa benzetir. Lerner'a göre ilişkilerinde sürekli kızgınlık ve çatışma yaşayan çiftler tekrar adımları içeren bir dansı sürekli döne döne yapar dururlar. Örneğin iki sağ bir sol adım içeren bir dans gibi çiftin biri kızıp bir şey söylediğinde bu birine sağ adım ise diğeri genelde alışık olduğu tarzda bir cevap verecek veya savunma yapacak, bu da onun birinci sağ adımı olacaktır. Buna karşılık veren eş, ikinci sağ adımı atacak ve böylece devam ede gelen ve sürekli döne döne tekrar eden çatışmalar bu çiftin kavga ve ilişki tarzına dönüşecektir. 32 yıllık bir evlilikleri vardı. Çocuklar evlenip gitmiş, ikisi baş başa evde kalmışlardı. Yaşar Bey yedek parça ticaretini sürdürmekte, Güler Hanım da günün belirli saatlerinde işe gidip muhasebeye el atmaktaydı. Günlük yaşamlarında pek fazla renk ve hareket yoktu. Akşamları evde televizyon seyrediyor, fazla kimseyle haşır neşir olmuyor, yaşları gereği fazla yemek de yemiyorlardı. Ancak Güler Hanım her akşam 1,5 saate aşkın bir süre mutfakta bulaşıkları yıkayıp etrafı temizliyordu. En sık ve en güzel kavgalarından biriydi bu. Zaten çalışmaları hep bulaşık nedeniyle oluyordu. Yaşar Bey eşinin yemekten sonra kendisiyle birlikte oturma odasında oturmasını, birlikte televizyon seyretmelerini arzu ediyordu. Bulaşıkları bırak yarın yıkarsın fikrini öne sürmüştü. Ancak Güler Hanım bulaşıkları katiyen ertesi güne bırakmak istemiyordu. Bir bulaşık makinesi satın almıştı Yaşar Bey o zaman. Hatta bulaşıkları makineye kendi doldurmayı teklif etmişti. Yo, hayır, Güler Hanım bulaşıkları ille de kendi yıkamak istiyordu. Bulaşık makinesi mutfakta öylece durmaktaydı. Yaşar Bey bu konuda çaresizce çözümler aramış, peki sen otur bulaşıkları çabucak ben yıkayayım demişti. Onu da kabul etmemişti Güler Hanım. Güler Hanım yemekten sonra ortadan yok olup bulaşık yıkadıkça Yaşar Bey'in tansiyonu yükseliyor ve alışılmış kavgaları başlıyordu. Bu onların hemen hemen her akşamki kızgınlık dansıydı. Kırgınlıklarını bu yolla ifade etmeyi ve birbirlerini kızdırarak dile dökmeyi öğrenmişlerdi. Aslında Güler Hanım, Yaşar Bey'e olan kırgınlıklarını açıklamak, konuşmak yerine Yaşar Bey'i kızdıran, hatta çileden çıkaran bir yol bulmuştu. Bunu bilinçli yaptığı söylenemezdi. Yaşar Bey ise Güler Hanım'ın bulaşığına takılıp sinirlendikçe onu neyin çileden çıkarabileceğini, çok kızdırdığını açıklamış oluyordu. Doğrudan iletişime girip kırgınlık ve kızgınlıklarını konuşmak yerine Yaşar Bey'i en çok istediği şeyden mahrum ederek cezalandırmak Güler Hanım'a daha kolay görünüyordu. Dolaylı bir intikam alıyordu kendince. Ancak Yaşar Bey de bulaşığa takıldıkça Güler Hanım'ın ona kızdırmak için yaptığı davranışı pekiştirmiş olduğunun farkında bile değildi. Bulaşık onların ilişkisinde bir kızgınlık sembolü, kırgınlık söylemiydi. Böylelikle her ikisi de birbirlerine olan kırgınlıklarını bulaşığı bahane ederek söyleyebiliyor, enerjilerini tüketiyor, kavga edebiliyorlardı. Bulaşık kavgaları onların öfke dansıydı. Biz de kavgalarımıza bir göz atarsak sürekli benzer konuların aynı sözlerle ve benzer şekillerde tekrarlandığını görebiliriz. Sağ el her şeyi halledince sol ele ne kalıyor? Çiftlerin yakın ilişkisi iki elimizin ilişkisine benzer. Ellerimizden biri, örneğin sağ elimiz her şeyi halleden, becerikli, tüm el işlerinin üstesinden gelen el olduğu sürece, diğer elimiz yani sol elimiz acemi, beceriksiz, sakar kalır. Çiftlerde iş ve sorumluluk bölümleri ellerin iş bölümü gibidir. Örneğin toplumumuzda kadınlar çoğunlukla ev içinde sistemin sağ eli olup tüm işlere koşturur, evin ve çocukların tüm ihtiyaçlarını üstesinden gelirler. Buna karşılık erkekler bu tür işlerde genelde sol el misali davranıp acemi, beceriksiz ve sakar kalırlar. Oysa teknik konularda para kazanma veya ticaret çoğunlukla erkekler sisteminin sağ eli olur. Bu kez de kadınlar sol el gibi acemi ve beceriksizdir. Tüm ikili yakın ilişkilerde bu prensip geçerlidir. Çiftin biri bir konuda becerikli oldukça diğeri beceriksizleşir veya kendini devreden çıkarır. Araba kullanırken yol bulma konusunda tez canlılıkla sürekli ortaya atılan bir eş, zamanla diğerinin yön bulmada beceriksiz ve atıl kalmasına yardımcı olur. Yakın ilişkilerde son derece geçerli olan bu grift sistem önemli kızgınlık kaynaklarından biridir. Sağ el durumunda olan kişi fazlasıyla yorulduğu ve çok sorumluluk aldığı için diğerine içerlemekte, kızmaktadır. Onun da ortaya çıkıp bazı sorumlulukları paylaşmasını istemekte, yapmadıkça veya yapamadıkça giderek daha çok öfkelenmektedir. Buna karşılık sol el durumunda olan kişi ise çok yapının eleştirilerine ve öfkesine sürekli maruz kalmaktan dolayı içerlemekte, devreye girmek istese de bir şekilde engellendiği, kendine alan bırakılmadığı için de sağ ele kızmaktadır. Bu konuda pek sık yaşanan çatışmalardan biri de aile çocuklarının sorumluluğudur. Genelde bu konuda sistemin sağ eli olmaya aday anneler, sorumluluklarını sonuna kadar götürmeye kararlı ve hazırlıklı olduklarından babaları kolay kolay devreye sokmazlar. Çocuklar adeta sadece annelerin sorumluluk alanıdır. Baba eve geldiğinde sadece annenin tayin ettiği zamanda, annenin tayin ettiği ve onayladığı davranışları göstererek çocuğuyla ilişki kurmak zorunda kalır. Bu da gerek baba, gerekse çocuk için çok tedirgin edici ve kısıtlayıcı bir tutumdur. Bu kızdırıcı durumu yaşamamak için baba farkında olarak veya olmadan yavaş yavaş devre dışına çıkar. Ama bu kez de devre dışına çıkması anneyi kızdırır ve aralarında bu nedenle sürekli çatışmalar baş gösterir. Aşırı yapan ve az yapan sistemi zamanla öfke oluşturan sistemlerdir. Bu sistemin yarattığı kaçınılmaz çatışmalardan kurtulmanın bir yolu, aşırı yapan, sağ el durumunda olan kişinin tüm yaptıklarını gözden geçirmesi, hangilerini yapmasa da sistemde önemli değişiklik olmayacağına karar vermesi ve az yapanın yavaş yavaş devreye girmesine izin vererek kendini devreden çıkarabilmesiyle mümkündür. Bu durumu bir kaza sonucu sağ elin kırılmasıyla yaşananlara benzetebiliriz. Sağ eli kırılıp alçıya alınan kişi ister istemez sol elini kullanır. Devreye giren sol el, başta son derece acemi, sakar ve beceriksizce girişir işe. Ancak bir süre sonra sol el, becerisini giderek artırarak zamanla en az sağ el kadar becerikli duruma gelebilecektir. Az yapanların yani sol ellerin beceriksizliği, çok yapanların yani sağ ellerin tez canlılığı, her şeye hemen atlamaları, her şeyi üstlenmeleriyle çok yakından ilintilidir. Sol elin beceriksizliğinin temelinde sağ elin aşırı becerikliliğinin, tez canlılığının işe fazlasıyla sahip çıkmasının katkısını gözden kaçırmamak gerekir. yaşam tekrarlanan bir tiyatro sahnesidir. Deneyimlerim, tekrarlayan kavgaların genelde aynı mekanlarda başlatıldığını göstermiştir. Günlük yaşamımız adeta bir tiyatro sahnesidir. Her akşam sahneye aynı oyuncuların çıktığı ve aynı senaryoların bıkmadan tekrarlandığı bir sahne. Yinelenen, süregelen çatışmaların çoğu genelde aynı mekanlarda gerçekleşir. Evdeki çatışmalarınız sürekli sofrada mı oluyor? Çocukların yemek yiyip yemediği, nasıl yediği çoğunlukla çatışma başlangıcı oluyor mu? Veya kavgalar her sabah işe gitmeden önce yatak odasında mı başlıyor? Yoksa akşam eve girdiğimde mi kızıp söyleniyorum çoğunlukla? Öfkemi çoğunlukla araba kullanırken mi dile getiriyorum? Öfkemi çıkarmaya çalıştığım, sürekli çattığım biri var mı? Yaşar Bey ile Güler Hanım'ın kavgaları çoğunlukla akşam yemeğinden sonraki bulaşık fasıllarında patlak veriyordu. O gün kırıldığı, gücendiği bir şey olmuşsa Güler Hanım bunu açıkça dile getirmek yerine Yaşar Bey'i kızdırabilecek, dolayısıyla sözlü veya sözsüz çatışmalarını başlatabilecek adımları farkına varmadan öğrenmişti artık. Bu, fazla düşünmeden, bilinçsizce yapılan bir davranış örüntüsü haline gelmişti onda. Yaşar Bey de hangi adım ve etapta ne yapacağını farkında olmadan öğrenmiş, bellemişti. Birbirlerini pekiştiren dansları, onların akşam sahnesinde kızgınlıklarının ve çatışmalarının kaçınılmaz temsilleri olmuştu artık. Mekan değiştirseler, bu konuyu alıştıkları şekilde konuşamayacak, alıştıkları tarzda çatışamayacaklardı. Hatırlamaları, hatırlamak için düşünmeleri gerekecekti. Oysa aynı mekanda fazla düşünmeye gerek yoktu. Akıp gidiveriyordu sözler ve davranışlar. Mekanların bizleri düşünmeden tekrarlanan davranış alışkanlıklarına nasıl davet ettiğinin çoğunlukla bilincinde bile değilizdir. Çoğu kez kahvemizi içmek için, gazete okumak için, yemek yemek için veya kavga etmek için bile aynı köşeyi, aynı koltuğu ve aynı masa arkasını seçtiğimizin acaba farkında mıyız? Mekanlar kişilerin davranışlarına otomatiklik, alışkanlık kazandırır. Düşünmeden tekrarlanan davranışları kolaylıkla çağrıştırırlar. Alışkanlıklar denetiminde otomatik pilotlu yaşam. Yolculuklardan eve dönüşler, kendine alışkanlıkların konforlu ve sorgusuz rahatlığına koy vermek, ayakların fazla düşünmeden gidilmesi gereken yerlere götürüvermesi, ellerin yapmak istenilenleri kendinden yapıvermesi, fazla kurcalamadan yaşayıp kendini otomatik pilota kaptırmak, gerçekten de müthiş gevşetici bir duygudur. Alışkanlıklar bellenmiş davranışlar, ev terliklerini giymiş kadar rahatlatır insanı. Bu kez Gökova'dan evime döndüğümde, farklı ve pek bilinmedik bir yerde yaşamanın getirdiği düşünerek hareket etmek tarzımdan hemen vazgeçmek istememiştim. Günlük hayatımı gözden geçirip yeniden yapılandırmak, yapmak istediklerimle istemediklerimin ayırdına varmak, elemek ve seçerek yaşamak istiyordum. Farkındalık oldukça sevdiğim, benimsediğim bir tarzdır. Oysa tüm çabalarıma ve iyi niyetime rağmen kısa sürede ev, iş, aile üçgeninin içinde kendimi günlük alışkanlıklarımın otomatik pilotuna kaptırmıştım bile. Ayaklarım beni her gün gittiğim yerlere kendiliğinden taşıyıveriyor, ellerim, bedenim alışılageldiğim hareketleri yapıyor, ağzımdan her zamanki sözcükler dökülüveriyordu. Beyinden değil, omurilikten yaşamaya geçmiştim yine.